Ayrım 31.
Ve Martin o büyük rahat tavrıyla incitmeye istekli olmayarak ve böylesi bir kendini sunuşu geri çevirmenin bir kadının uğrayabileceği en üzücü bir incinme olduğunu bilerek kollarını ona sardı ve onu sıkıca tuttu. Ama bu kucaklayışta hiçbir sıcaklık, dokunuşunda hiçbir okşama yoktu. O kollarının arasına gelmişti ve Martin onu tutuyordu. Hepsi buydu. Ruth ona doğru sokuldu ve sonra bir pozisyon değişikliğiyle elleri yukarı doğru uzandı ve ensesinde durdu. Ama bu ellerin altındaki et ateş gibi değildi ve Martin kendini rahatsız ve tedirgin hissetti. Seni böylesine ne titretiyor diye sordu Martin. Soğuktan mı? Ocağı yakayım mı? Kendini ayırmak için bir hareket yaptı ama Ruth şiddetle ürpererek ona daha sıkıca sarıldı. Yalnızca sinirden dedi takırdayan dişlerle. Kendimi toparlarım bir dakika içinde. İşte şimdi daha iyiyim. Titremesi yavaşça son buldu. Martin onu kollarında tutmayı sürdürdü ama artık kafası karışık değildi. Onun ne için gelmiş olduğunu artık biliyordu. Annem, Charlie Hapgood'la evlenmemi istedi. Ruth açıkladı. Charlie Hapgood, o hep yavan konuşmalar yapan adam. Martin homurdandı. Sonra ekledi. Ve şimdi annen sanırım benimle evlenmeni istiyor. Bunu bir soru şeklinde söylememişti. Kesin bir şey olarak söylemişti ve gözlerinin önünde telif haklarının rakam dizileri dans etmeye başladı. Karşı çıkmayacak, o kadarını biliyorum, dedi Ruth. Beni oldukça uygun buluyor. Ruth başıyla onayladı. Ve gene de ben onun nişanımızı bozduğu zaman olduğundan birazcık bile fazla uygun değilim evlenmek için. Düşünceye daldı. Hiç değişmedim. Aslında biraz daha kötüysem de ben aynı Martin Eden'ım. Şimdi sigara içiyorum. Nefesimi koklamadın mı? Cevap olarak Ruth parmaklarını onun dudaklarına bastırdı. Bunu cana yakın ve şakacı bir tavırla ve eski günlerde her zaman olduğu gibi ardından gelecek olan öpücüğün bekleyişiyle yapmıştı. Ama Martin'in dudaklarından okşayıcı yanıt gelmedi. Parmaklar çekilene kadar bekledi ve sonra sürdürdü. Ben değişmedim. Bir işim yok. Bir iş aramıyorum. Dahası bir iş aramayacağım. Ve hala Herbert Spencer'ın büyük ve soylu bir adam olduğuna ve Yargıç Blount'un tam bir eşek olduğuna inanıyorum. Bunu bilmem gerekir. Çünkü geçen akşam onunla yemekteydim. Ama babamın çağrısını kabul etmedin diye kusur buldu Ruth. Demek ki onu biliyorsun. Kim yolladı onu? Annen mi? Ruth sessiz kaldı. O zaman o gönderdi. Öyle olduğunu düşünmüştüm ve sanırım şimdi seni yolladı. Burada olduğumu kimse bilmiyor diye karşı çıktı Ruth. Annemin buna izin vereceğini düşünüyor musun? Benimle evlenmene izin verdi, bu kesin. Ruth keskin bir haykırışla, ah Martin hoyrat olma, beni bir kez öpmedin, bir taş gibi tepkisizsin ve benim ne yapmaya cesaret ettiğimi bir düşün. Ruth yarı yarıya merakla ama ürpererek çevresine baktı. Yalnızca bir düşün, ben neredeyim? Senin için ölebilirdim, senin için ölebilirdim. Lizzie'nin sözleri Martin'in kulaklarında çınlıyordu. Neden buna daha önce cesaret etmedin diye sordu sert bir biçimde. Bir işim olmadığı zaman, açlık çektiğim zaman, bir insan olarak, bir sanatçı olarak ben tam şimdi olduğum gibiyken, aynı Martin Eden'ken. Günde birçok kez kendi kendime sorduğum soru bu. Yalnızca seninle ilgili olarak değil ama herkesle ilgili olarak. Ansızın kıymetimin apaçık bir biçimde bilinir olması sürekli olarak bu noktayı kendime tekrarlamaya beni zorluyorsa da görüyorsun ben değişmedim. Kemiklerimin üzerinde aynı et, el ve ayaklarımda aynı 10 parmak var. Ben aynıyım, yeni bir güce ya da iyiliğe sahip değilim. Beynim aynı eski beyin, edebiyat ya da felsefede bir yeni gelenleme bile yapmadım. Ben kişisel olarak kimsenin beni istemediği zaman olduğum aynı değerdeyim. Ve kafamı karıştıran şu, şimdi beni neden istiyorlar? Kuşkusuz beni benim için istemiyorlar. Çünkü ben onların istemediği eski benim. O zaman beni başka bir şey için istiyorlar. Benim dışımdaki bir şey için, ben olmayan bir şey için. Bu şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Bu elde etmiş olduğum tanımlamadır. Bu tanınma ben değilim. O başkalarının düşüncelerinde yaşıyor. Ve gene sonra kazanmış olduğum ve kazanmakta olduğum para için. Ama o para ben değilim. O bankalarda ve Tom'un, Dick'in, Harry'nin cebinde duruyor. Ve sen bunun için, bu tanınma ve para için mi şimdi beni istiyorsun? Kalbimi kırıyorsun, Ruth hıçkırdı. Biliyorsun seni seviyorum. Buradayım çünkü seni seviyorum. Korkarım, anlatmak istediğimi görmüyorsun, dedi yumuşakça. Söylemek istediğim şu, eğer beni seviyorsan, nasıl oluyor da beni şimdi, beni yatsıyacak kadar sevginin az olduğu zamandan daha fazla seviyorsun? Unut ve bağışla, diye haykırdı Ruth tutkuyla. Seni her zaman sevdim, bunu hatırla ve buradayım şimdi, kollarının arasında. Korkarım ki ben, senin aşkını tartışmaya ve onun niteliğini anlamaya çalışarak tartıları gözleyen ihtiyatlı bir tüccarım. Ruth kendini onun kollarından çekti. Dimdik oturdu ve uzun uzun araştırırcasına ona baktı. Konuşmak üzereydi. Kekeledi ve fikrini değiştirdi. "Görüyorsun, bu bana böyle görünüyor," diye sürdürdü Martin. "Ben tümüyle şimdi olduğum gibi olduğum o zaman benim kendi sınıfımın dışında kimse bana aldırır görünmüyordu. Kitaplarımın hepsi yazılmışken el yazmalarını okuyanlardan kimse onları aldırmadı. Hatta yazmış olduğum şeyler nedeniyle bana daha az aldırır göründüler. Öyle görünüyordu ki o şeyleri yazarak en azından küçültücü bir iş yapmış oluyordum. Herkes bir iş bul," dedi. Ruth bir karşı çıkma hareketi yaptı. "Evet, evet," dedi Martin. "Senin durumunun dışında sen bir toplumsal yer edin dedin bana. Alçak gönüllü iş sözcüğü yazmış olduğum şeylerin çoğu gibi seni rahatsız eder. O hoyrattır. Ama seni temin ederim ki tanıdığım herkes ahlaksız bir yaratığa, doğru davranış öğütler gibi onu bana öğütledikleri sırada o daha az hoyrat değildi. Ama konuya dönelim. Yazmış olduklarımın yayınlanması ve karşılaştığım toplumsal ilgi senin aşkının dokusunda bir değişiklik şekillendirdi. Bütün yapıtları tamamlanmış bir Martin Eden ile evlenemezdi. Ona olan aşkın onunla evlenmeni mümkün kılacak kadar güçlü değildi. Ama aşkın şimdi yeterince güçlü ve ben onun gücünün yayınlanma ve toplumsal ilgiden kaynaklandığı sonucundan kaçınamıyorum. Annem ve babanda şekillenen değişikliğe uygulanacağından eminim ama senin durumunda telif hücretlerinden söz etmiyorum. Kuşkusuz bütün bunlar bana övünç vermiyor ama hepsinden kötüsü bu bana aşkı, kutsal aşkı sorgulattırdı. Aşk öylesine kaba bir şey midir ki yayınlanma ve toplumun ilgisiyle beslenmesi gereksin? Böyle olduğu görülüyor. Başım dönene kadar oturup bu konuda düşündüm. Zavallı, sevgili baş, Ruth elini uzattı ve parmakları saçlarının arasından yatıştırıcı bir hareketle geçirdi. Bırak artık düşünmesin. Şimdi yeni baştan başlayalım. Seni her zaman sevdim. Biliyorum ki annemin isteklerine boyun eğerken zayıftın. Öyle yapmamalıydım. Gene de insan türünün zayıflıkları ve yanılabilirliği üzerine senin geniş bir hoşgörüyle konuştuğunu o kadar çok duymuşumdur ki. O hoşgörüyü bana kadar genişle. Yanlış davrandım. Beni bağışla. Ah tabii bağışlarım, dedi Martin sabırsızca. Gerçekte bağışlanacak bir şey olmadığı yerde bağışlamak kolaydır. Yapmış olduğunu hiçbir şey bağışlanmayı gerektirmez. İnsan kendi idrakine göre davranır ve bundan fazlasını kimse yapamaz. Ben de benim işe girmeyişim için beni bağışlamanı dileyebilirdim. Ben iyi niyetliydim, Ruth karşı çıktı. Bunu biliyorsun, seni sevip iyi niyetsiz olmam olanaksız. Gerçekten öyle ama iyi niyetle beni mahvedebilirdin. Evet evet, Ruth'un karşı çıkma girişimini kesti. Benim yazılarımı ve benim kariyerimi mahvedebilirdin. Benim doğamda gerçekçilik zorunludur ve burjuva ruhu gerçekçilikten nefret eder. Burjuvazi korkaktır, o yaşamdan korkar ve senin tüm çaban beni yaşamdan korkutmaktı. Beni kalıplaştırabilirdin, beni içinde tüm yaşam değerlerinin gerçek dışı, sahte ve bayağı olduğu 2'ye 4 boyundaki bir kuş yuvası yaşamına sıkıştırabilirdin. Onun karşı çıkarcasına kımıldadığını hissetti. Bayağılık, burjuva inceliği ve kültürünün temelidir. Söylediğim gibi senin sınıf fikirlerin, sınıf değerlerin ve sınıf önyargılarına senin kendi sınıfından birine çevirmek için beni kalıplaştırmak istedin. Başını kederle iki yana salladı. Ve şimdi bile ne söylediğimi anlayamıyorsun. Benim sözcüklerim sana, benim onların taşıması için uğraştığım anlama gelmiyor. Benim söylediklerim senin için çok fazla fantazi. Yine de onlar benim için yaşamsal gerçek. Çamur uçurumundan çıkmak için kıvranan bu ham oğlanın senin sınıfının üstüne yargıda bulunması ve onu bayağı diye nitelemesi en iyi ihtimalle senin kafanı biraz karıştırmış ve seni eğlendirmiştir. Ruth sakınarak başını onun omzuna eğmişti ve bedeni yinelenen bir sinirlilikle ürperiyordu. Martin onun konuşması için bir süre bekledi ve sonra sürdürdü. Ve şimdi aşkımızı yenilemek istiyorsun. Evlenmemizi istiyorsun, beni istiyorsun ve gene de dinle, eğer kitaplarım ilgi çekmemiş olsaydı ben gene tam şimdi olduğum gibi olacaktım ve sen benden uzak kalacaktın. Bütün iş o lanet kitaplar. Lanet okuma, Ruth araya girdi. Ruth'un paylaması onu irkiltti, haşin bir kahkaha attı. İşte bu, dedi. Yaşamın mutluluğunun tehlikede göründüğü böyle önemli bir anda aynen eskiden olduğu gibi yaşamdan korkuyorsun, yaşamdan ve sağlıklı bir küfürden korkuyorsun. Onun sözleri üzerine Ruth davranışının çocukça olduğunun farkına vararak acı duydu. Ama gene de onun bunu gereksiz olarak abartmış olduğu duygusuyla gücendi. Ruth umutsuzca düşünerek ve Martin artık gitmiş olan kendi aşkını kafasında tartarak uzun bir süre sessizce oturdular. Martin şimdi biliyordu ki onu gerçekte sevmemişti. Onun sevmiş olduğu, idealize edilmiş bir Ruth, kendi yaratmış olduğu tanrısal bir yaratık, onun aşk şiirlerinin parlak ve aydınlık ruhuydu. Bütün burjuva yetersizlikleri ve kafasında burjuva psikolojisinin ümitsiz engeliyle gerçek burjuva Ruth'u hiçbir zaman sevmemişti. Ansızın konuşmaya başladı Ruth. "Biliyorum ki söylediklerinin çoğu öyledir. Yaşamdan korktum. Seni yeterince iyi sevmedim. Daha iyi sevmeyi öğrendim. Seni nasılsan onun için, nasıl idiysen onun için, hatta senin oluşmanı sağlayan şeyler için seviyorum. Seni içinde yetiştiğin ve senin değişinle seni benim sınıfından farklı yapan durumlar için, anlamadığım ama anlayacağımı bildiğim inançların için seviyorum. Kendimi onları anlamaya adayacağım ve sigara içmen ve küfretmen bile onlar senin parçan ve onlar için de seni seveceğim. Hala öğrenebilirim. Son 10 dakikada çok şey öğrendim. Daha şimdiden ne kadar öğrendiğimin belirtisi buraya gelmeye cesaret etmiş olmam. Ah Martin!" Ruth hıçkırıyor ve Martin'e sokuluyordu. İki kez kolu Ruth'u hafifçe ve sempatiyle sardı ve Ruth bunu şükranla, mutlu bir hareket ve aydınlanan bir yüze karşıladı. "Çok geç," dedi Martin. Lizzie'nin sözlerini hatırladı. "Ben hasta bir adamım. Ah, bedenim değil, ruhum beynim hasta. Tüm değerleri yitirmiş gibiyim. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Eğer birkaç ay önce böyle olsaydın farklı olabilirdi. Çok geç şimdi." "Çok geç değil," Ruth haykırdı. "Sana göstereceğim. Aşkımın geliştiğini, onun benim için sınıfımdan ve benim için en değerli her şeyden daha büyük olduğunu sana kanıtlayacağım. Burjuvazi için en değerli olan her şeyi aşağılayacağım. Artık yaşamdan korkmuyorum. Anne ve babamı terk edeceğim ve arkadaşlarım arasında adımın çıkmasını aldırmayacağım. Burada ve şimdi sana geleceğim. Serbest aşk için eğer istersen ve seninle olmaktan gururlu ve mutlu olacağım. Eğer aşka ihanet ettiysem o ilk ihaneti yaptıran her şeye şimdi aşk adına ihanet edeceğim." Ruth Martin'in karşısında parlayan gözlerle durdu. "Bekliyorum Martin," fısıldadı. "Beni kabul etmen için bekliyorum. Bak bana." Ona bakarak şahane diye düşündü. Burjuva yasalarının demirden kuralının üzerine yükselip gerçek bir kadın olarak yoksun olmuş olduğu her şeyi kendisine kazanmıştı. Bu şahane, muhteşem, müthişti. Ve gene de nesi vardı Martin'in? Ruth'un yapmış olduğu ile ne harekete gelmiş ne de heyecanlanmıştı. Bu yalnızca fikren şahane ve muhteşemdi. Ateşli bir an içinde olması gerekirken onu sakin olarak değerlendiriyordu. Kalbi dokunulmamıştı. Ruth için herhangi bir istek duymuyordu. Yeniden Lizzie'nin sözlerini hatırladı. "Ben hastayım, çok hasta," dedi umutsuz bir jestle. "Ne kadar hasta olduğumu şimdiye kadar bilmiyordum. Bir şey benden çıkıp gitti. Hayattan her zaman korkusuz olmuşumdur. Ama yaşama doyamayacağımı hiç düşlememiştim. Yaşam beni öylesine doldurdu ki herhangi bir şey için hiç istek duymuyorum. Eğer içimde bir yer olsaydı şimdi seni istemeliydim. Nasıl hasta olduğumu görüyorsun." Başını geriye attı ve gözlerini kapadı. Göz bebekleri üzerinde gözyaşlarıyla doluklaşan, örtüden süzülen güneş ışığını seyrederek kederini unutan, ağlayan bir çocuk gibi öylece göz kapaklarının fonunda şekillenen bitki yığınının içinden geçen ve göz kamaştıran sıcak güneş ışığını seyrederek hastalığını, Ruth'un varlığını, her şeyi unuttu. O yeşil yapraklar dinlendirici değildi. Güneş ışığı fazla ham ve göz kamaştırıcıydı. Ona bakmak Martin'i incitiyordu. Ve gene de neden olduğunu bilmeden ona baktı. Kapı tokmağının sesiyle kendine geldi. Ruth kapıdaydı. "Nasıl dışarı çıkacağım?" Ruth gözü yaşlı sordu. "Korkuyorum." "Ah, bağışla beni," diye bağırdı ayağa fırlayarak. "Kendimde değilim, biliyorsun. Burada olduğunu unuttum." Elini başına koydu. "Görüyorsun, hiç iyi değilim. Seni evine bırakacağım. Çalışanların kapısından dışarı çıkabiliriz. Bizi kimse görmez. Şu tülü indir ve her şey tamam olacak." Az ışıklı geçitlerden ve dar merdivenlerden aşağı inerken Ruth sıkıca koluna sarıldı. "Şimdi güvenlikteyim," dedi kaldırıma çıktıkları zaman ve aynı zamanda elini onun kolundan çekmeye başladı. "Hayır, hayır, seni evine bırakacağım," diye cevapladı Martin. "Hayır, lütfen yapma," diye karşı çıktı Ruth. "Bu gereksiz." Ruth yeniden elini çekmeye başladı. Martin bir anlık bir merak duydu. Ruth şimdi korktuğu tehlikenin dışındaydı. Martin'den ayrılmak için neredeyse panik içindeydi. Martin bunun için bir neden göremedi ve bunu onun sinirliliğine bağladı. Bu edenle onun çektiği elini tuttu ve onunla birlikte yürümeye başladı. Yarım blok aşağıda bir kapının içine büzülen uzun paltolu bir adam gördü. Yanından geçerken kapı içine doğru bir göz attı ve kaldırılmış yakalarına karşın Ruth'un ağabeyi Norman'ı gördüğünden emindi. Yürüyüş boyunca Ruth ve Martin az konuştular. Ruth sersemlemişti. Martin kayıtsızdı. Bir kez uzağa, güney denizlerine geri gideceğinden söz etti ve Ruth bir ara gelmiş olduğu için onu bağışlamasını istedi. Ve hepsi buydu. Kapıda ayrılışları geleneksel oldu. El sıkıştılar, iyi geceler dilediler. Martin şapkasını çıkardı, kapı dönerek kapandı ve Martin bir sigara yakarak oteline gitmek için geri döndü. İçine Norman'ın büzüldüğünü görmüş olduğu kapıya gelince durdu ve spekülatif bir mizahla içeri baktı. ''Yalan söyledi,'' dedi yüksek sesle. ''Büyük cesaret göstermiş olduğuna beni inandırmak istedi ve bütün bu sürede onu oraya getiren ağabeyin onu geri götürmek için beklediğini biliyordu.'' Ansızın kahkahayla gülmeye başladı. Ah şu burjuvalar. Parasız olduğum zaman kız kardeşiyle görülmeye uygun değildim. Bir banka hesabım olunca onu bana kendisi getiriyor. Yoluna devam etmek için topukları üzerinde dönerken aynı yöne giden bir dilenciyi omzunun üzerinden ona yakardı. Söyleyin bayım, bir yatak edinmem için bana bir çeyrek verebilir misiniz? İdi söylenen. Ama Martin'i geriye döndürten o sesti. Bir an sonra Joe'yu elinden tutuyordu. Hot Springs'da ayrıldığımız zaman hatırlıyor musun? Diyordu öteki. Yeniden buluşacağımızı o zaman söyledim. Bunu kemiklerimin içinde duyuyordum. Ve işte, iyi görünüyorsun dedi Martin hayranlıkla. Ve kilo almışsın.
Tabii aldım. John'un yüzü parlıyordu. O bulluğa vurana kadar yaşamının ne olduğunu hiç bilmiyordum. 15 kilo fazlayım ve her zaman tam formundayım. Hey, o eski günlerde bir kemik kalana kadar çalışırdım. Hoboluk tam bana göre. Ama gene de bir yatak arıyorsun. Martin kusur buldu ve bu soğuk bir gece. Ha, bir yatak aramak. Joe bir elini arka cebine attı ve bozukluklarla dolu olarak çıkardı. Bu kötü kazançtan iyidir diye övündü. Sen pek iyi göründün. O nedenle sana yanaştım. Martin güldü ve kabul etti. Orada birçok duble içki var. Martin ima etti. Joe parayı cebine aktardı. Benimkinde yok diye açıkladı. Kafayı bulmak yok benim için. Halbuki beni bundan engelleyen bir şey yok. Yalnızca istemiyorum. Seni son kez gördüğümden bu yana yalnızca bir kez sarhoş oldum. O da aç karnına olduğu için umulmadık bir biçimde oldu. Bir hayvan gibi çalışırken bir hayvan gibi içiyordum. İnsan gibi yaşadığım zaman insan gibi içiyorum. Ara sıra canım çekince bir tane yuvarlıyorum ve hepsi bu. Martin ertesi gün onunla buluşmak için onunla sözleşti ve oteline doğru yoluna devam etti. Gemi hareket çizelgesine bakmak için otelin bürosuna uğradı. Mariposa 5 gün içinde Tahiti'ye yola çıkıyordu. Yarın telefon et ve benim için bir özel kamera ayırt dedi katibe. Güverte kabarisi değil, aşağıda rüzgar üstü taraftan, iskele tarafından. Unutma iskele tarafı, en iyisi bir yere yaz. Odasına varınca yatağa girdi ve bir çocuk kadar rahatlıkla uykuya daldı. Akşamın olayları üzerinde hiçbir etki yapmamıştı. Kafası izlenimlerle ölüydü. Joe ile buluşmasındaki sıcak şevk çok ömürsüz olmuştu. Bir an sonra eski çamaşırhane işçisinin varlığı ve onunla konuşma zorunluluğu onu rahatsız etmişti. 5 gün içinde sevgili Güney Denizlerine gidecek oluşu onun için hiçbir anlam taşımıyordu. Böylece gözlerini kapadı ve normal olarak rahatça deliksiz 8 saat uyudu. Huzursuz değildi. Yatakta durumunu değiştirmedi ve rüya da görmedi. Uyku onun için bir unutuş oluyor ve uyandığı her gün bir pişmanlıkla uyanıyordu. Yaşam ona kaygı veriyor ve sıkıyordu. Zaman bir dertti.